Ayrım 40.
Halil, anlaştık, ben önden gideyim. Bir iki işim var, onu bitireceğim diyerek ayrıldı. Çalıların arasındaki kestirme yoldan giderken kendi kendine söylendi. Hayret, çipura olmadan içmem diye tutturmadı. Bu müminin keyfi iyice kaçmış. Lidaki ile Karagöz balı ve çipura arasındaki farkı bir türlü anlamazdı Halil. Yahu çipura yakışıklı, Karagöz onun taklidi ama Lidaki desen ufak bir delikanlı. Şekil bir, göz aynı, tadı da aynı. Neden mızmızlanırsın anlamam ki deyince mümin hep sen ne anlarsın Allah'ın bahriyelisi. Biz senin gibi askerde öğrenmedik suda yaşamayı diye yanıtlar ve ardından basardı kahkahayı. Ya şimdi nerede o yüksek kahkaha, ne berbat bir akşam. Kösten adası hiç bir akşam bu kadar sessiz olmamıştı. Terhis olacaklarına inanıp torbalarını toplayan askerler bile sessizdiler. Mümin patikaya girerken başını kaldırıp Karaburun yönüne baktı. Aydede bile durum anladı, görünmüyor diye düşündü. Sağındaki büyük çalıdan bir kanat sesi yükselerek uzaklaştı, irkildi. Bu karanlıkta nereye gider bu kuş? Cümle alem aklını kaçırmış olmalı dedi ve ayağı bir köke takılıp sendeleyince sövüp saydı. Yosun kokusunu duyunca işte geldik dedi. Çok eskilerden, balıkçılardan kalma küçük iskelenin parçalanmış tahtalarına, ayakkabısının burnuyla yoklaya yoklaya yürüdü. Kayığın kıçtan motorunun patapatlarıyla birlikte Halil'in sesi de geldi. ''Nereye kayboldun yahu?'' ''Ne demek nereye kayboldum? Daha ay bile doğmadı.'' ''Haydi atla, bu gece ayın işi çıkmış.'' ''Yahu nereye? Bu kıyıda demlenmeyecek miydik?'' ''Jandarma, atla işte, program değişti.'' Ayağını uzatıp kayığın burnuna basarak indi. Nereye gidiyoruz? Urla'ya. Ne işimiz var Urla'da? Çekelim Mordoğan'a. Halil çay bardağına koyduğu rakıyı uzatırken sana bir arkadaş bulduk dedi. Mümin rakıdan bir yudum aldıktan sonra arasına bir parça beyaz peynir kıstırılmış ekmeği ağzına attı. Yutkunup bana bak Halil, karı meselesi ise unut gitsin. Bu berbat günde sırası değil diye söylendi. Nereden çıkardın şimdi karıyı marıyı? Bizim Cemil var ya. Ne olmuş Cemil'e? Yahu tütün işine çıkmışmış. Kolculara mı tutulmuş? Yeter ulan, bıktım şu serseriyi reji çetesinin elinden almaktan. Geberse de umurumda değil. Yok yahu, bu sefer tütün işi değil. Dönüşünde birini getirmiş, dilinden sen anlarmışsın. Rodos'a mı uğramış? Halil yanıtlamak yerine onun elindeki boş bardağı alıp rakı doldurdu. Sana bir şey sorduk değil mi? Bana bak, terslenip durma, az sabret işte. Mümin daha çok üstelemedi, kesinlikle odur diye düşündü. En kötü günün akşamında eski ve iyi bir arkadaş göreceğiz. George Palamari, hani derler ya, tam bir serüvenci. Bir akşam Sporting kulübe gittiklerinde tanımıştı onu. İki tek attıktan sonra çevresindekileri şaşkınlığa uğratan bir dille konuşmaya başlamışlardı. Türkçeyi İtalyancaya, her ikisini de Rumcaya karıştırarak bir güzel anlaşıyorlardı. Palamari'nin gitmediği yer, görmediği insan yok gibiydi. Kendisine İtalyan denmesinden zerrece hoşlanmaz, "No signor, Napoli, Sicilia" diye hemen düzeltirdi. Harp umurunda değildi Palamari'nin. Bu tavrıyla İzmir'in İtalyan eşrafına benziyordu. Sıkı bir delikanlı diye düşünmüştü onu ilk gördüğünde. Foça balıkçılarına bir kez Palamari dedin mi dinlersin de dinlersin. Ermeni kuyumcular da tanırdı onu. Kasaba demiryolu şirketinin İngiliz müdürüdü. Az ya da çok herkesin Palamari ile ilgili bir anısı vardır. Elbette bu tanıdıklar arasında karantinadaki madamın yosmalarını, Kramer Oteli'ne takılan tazeleri de saymak gerekir. Rodos'taki ününden söz etmeye ise hiç gerek yok. Palamari ile kafa çekmek demek dünyanın güzelliklerini konuşmak demektir. Onun dilinde kötüye yer yoktur. Rodos İtalyanların elinde, 72 milletin uğrak yeri Rodos. Rodos dostum, düşmanların geçici olarak dost kaldığı bir liman diye anlatmaya başlardı Palamari. Meyhaneci her geldiklerinde kapıya koşturur, hal hatır sorardı. Bu gece çıkmamıştı kapıya. İçeri girdiklerinde onu ızgarasının önünden yarım ağız bir selam vermekle yetindi meyhaneci. Bu büyük balıkçı meyhanesindeki beş masada geceler şen şakrak geçer. Deniz adamlarının dili ortaktır. Aslında birbirlerine anlattıkları da pek değişmez. Tutulan balıkların büyüklüğü, kaçırılan daha da büyük balıklar, fırtınalardan kurtuluş ve karşılıksız aşklar, yeri bir türlü tam anımsanamayan kıyılarda rastlanan balık gözlü kızlar. Aynı öyküler, aynı sözlerle yinelenip durur da kimse, "Yahu sen bunu daha dün anlattıydın" demeye kalkmaz. Meyhanenin ve deniz adamlarının ilkesidir anlatılanı sonuna dek sabırla dinlemek. Derinliklerdeki balık sürüsünü beklerken edinilmiş bir sabır. Pencere yakınındaki masada demlenen üç Rum balıkçı onları görünce kadehlerini kaldırıp selamladılar. Duvar dibindeki masada Cemil eğilmiş karşısındakine bir şeyler anlatıyordu. Mümin ses etmeden yanaştı. Siyah balıkçı kazağının içinde iyice ufalmış görünen Palamari'nin omuzlarını kavrayıp sıktı ve yukarı doğru çekiştirdi. Palamari başını döndürmeden "O mamma mia, mumi, grande arkadaş" diye bağırdı. Sarıldılar. Palamari'nin boyu müminin göğsüne ancak ulaşıyor. Bir süre ayakta bağıra çağıra konuştular. Sonra iskemlere oturdular. O sırada Halil elinde kese kağıdıyla ızgaraya yanaştı. "Merhaba Tikanis, şu lidakileri atıver hemen, temizlenmiştir usta" diyerek kese kağıdını ızgaranın yanına koyup döndü. Meyhaneci ses etmeyince "Ne oluyor buna, yüzünden düşen elmas tanesi yahu" diyerek masaya döndü. Tütüncü Cemil birazdan Palamari anlatır diye fısıldayıp eğildi ve masanın altından kapkara bir şişe çıkardı. Kara şarap bardaklara döküldükçe kan kırmızılaştı. Bardaklar kaldırılıp tokuşturuldu. "Sıhhate, yarasın, serrefe, signori." Üçüncü bardağa davranacakları sıra lidakiler geldi. Meyhaneci yine suskundu. Mümin Palamari'ye eğildi. "Adama ne yaptın?" diye sordu. Palamari, "Sonra Mumi, sonra" dedi ve arkadaşına ağız dolu gülümseyerek bardağını tokuşturdu. Büyükçe bir yudum aldı. Bir süre konuşmadan balıklarını yediler. Üçüncü kadehler dolduruldu. Palamari yudumladığı şarabı diliyle ezip yuttuktan sonra elini masaya dayayıp iyice eğildi. "Mumi, grande arkadaş, Helen Kurizer, İzmir, Arive" dedi. Müminden ses çıkmayınca "Capito" diye yükseledi. Mümin ne diyeceğini şaşırmıştı. Palamari üzgündü. Sesini iyice alçalttı ve "Agamemnon, Liverpool, Italiano, Francese, ve Averof" deyince Halil kızgınlıkla elini masaya vurdu. Şarap bardağı devrildi. Neyse ki bardağın dibinde bir parmaktan fazla şarap yoktu. Palamari eliyle bardağını sıkarak sözün gerisini getirirken "Cruzeri, Dreadnought, Dardanel, İstanbul'i" diyor ve sol elinin keskin yanını suları yararak ilerleyen bir kıvrak balık gibi ileri sürüyordu. Gecenin rengi soluvermişti. Son lokmaları boğazlarında kalmıştı. Sessizce şaraplarını yudumladılar. Mümin şarap bardağını dikip hızla masaya bırakırken "Non passe, satayım anasını" diye bağırınca meyhaneye bir ölüm sessizliği çöktü. Ege'nin en ünlü tütün kaçakçısı Cemil kırlaşmış bıyığını parmaklarıyla aşağı sıvalayıp duruyor. Halil duvardaki iyice kirlenmiş renkleri solmuş deniz kızı resmine dalıyordu. Kıyıya sürünüp duran denizin hışırtısı duyuluyordu. Halil birden ayağa kalktı. "Haydi çıkalım, biraz yürürüz" dedi. Sessizce kalktılar. Cemil hesabı ödemek için geride kaldı. Palamari de suskundu. "Halil, mümin ne diyorsun? Kendi başımıza ateş açamayız ya" dedi. Mümin denizin karanlığında yaldızlanan çırpıntıya dalmıştı. "Kelkit'te vurulduğum yerde kalsaydım da geberip gitseydim keşke" diye mırıldandı. Palamari uzanıp onun koluna girdi. Kıyı boyunca çekiştirip durdu. "Mumi, Mumi, Ari ve Rodos, Capito, kız, güneş, no harp." O sırada Cemil Külhan Bey yürüyüşüyle yaklaştı. "Kumandanlar, isterseniz bir iş yapar atlarız benim tekneye çeker gideriz" dedi. Bir yanıt alamayınca sustu. Bir süre daha yürüdüler. Mümin de elini Palamari'nin omzuna koydu. "Grazie, Jorge, muchas grazie" dedikten sonra eğilip kucakladı onu ve birden döndü. "Halil gidelim, geç kaldık" diyerek ağaç iskeleyi uzun adımlarla geçerek kayığa atladı. Kayık durgun sularda uzaklaşırken Palamari'nin sesini duydular. "Arrivederci Mumi, arrivederci, bon chance, grand arkadaş." 48. gün, Adana. Kumandan ayağa kalktı, masanın yanından pencereye yürüdü. İçerideki sigara dumanı bir bulut gibi asılı kalmıştı. Adana Murat Palas Oteli'nin kararmış taban tahtaları bastıkça gıcırdıyordu. Pencere kanadı da öyle gıcırdadı. Pencere açılınca sivrisinekler yüzünü yalayarak dışarı uçtular. "Odadaki dumandan boğuluyorlarmış zavallılar" diye mırıldandı. Ne yorucu ve sinir bozucu bir gün diye düşündü. Kilisten çıkacağı sıra gelmişti Liman von Sanders'in telgrafı. Ateşkes imzalandığından Mareşal Yıldırım Grup Kumandanlığından ayrılıyor ve yerini 7. Ordu Kumandanlığı'na bırakıyordu. Otelde bir süre görüştükten sonra grup kumandanlığını devir almış, daha sonra da istasyonda uğurlamıştı Mareşal'i. Yalnız bir Mareşal Liman von Sanders'i mi uğurluyordu? Alman devletini de. Neyse, şimdi geleceğe bakmalı. Mudros'ta imzaladıkları anlaşmada neler var bilinmiyor. Geride daha kuvvetli bir savunma hattı kurmak gerekiyor. Çukurova'yı geçseler bile dağları aşamazlar. Toroslarda ve Amanos dağlarındaki geçitleri az bir kuvvetle tutabiliriz. Kuvvetlerimizi iyice toparlayıp Adana'dan Maraş'a ve oradan doğuya doğru sağlam bir savunma kurduk mu gerisi gelir. Şu ordular grubunun kumandasını vaktinde alabilseydi, İngiliz baskısıyla gelinen noktaya daha önceden planlı bir şekilde gelinebilirdi ve dört orduna elde kırık dökük bir ordu kalmazdı. Birden döndü, masadaki telgrafı aldı, memesi kızarmaya başlamış, lüksün kızılımsı ışığında bir daha okudu. Yok, hiçbir ipucu yok. Madem ki imzalandı, hiç olmasa şartları özetleseniz olmaz mı? Bunda bir iş var, mütareke yaparken cepheler hakkında görüşümüzü sorma zahmetinde bile bulunmadılar. Halep'te İngiliz ve Faysal kuvvetlerini püskürttüğümüzü halk bilmiyor. Mütareke evvelinde bunu halka duyursalar biraz daha kuvvetli bir durum hasıl olmaz mıydı? Kapı sessizce aralandı, emir zabiti mülazim Muzaffer başını uzattı. Kirpiklerini kırpıştırarak baktı. Hiç uyumamış, sigarayı da bol buldu ya, duman altı olmuş diye düşündü. Aklı ermiyordu bu işe. Haydi, kendisi genç bir zabitti. Cevat Abbas desen kumandana bir şey demeye çekinir. Sedat Bey'e ne demeli? Sınıf arkadaşı değil mi? Paşa'ya biraz çıkışabilir. Bu kadar kahve ve sigara zararlı diyebilir. Kumandan onun bu düşüncesini okumuş gibi elindeki telgrafı masaya atarken, "Çocuk, sen uyumadın mı?" diye sordu. "Uyuduk efendim." "Sedat Bey?" "Az evvel kalkmıştı." "Kahve var mı?" "Emredersiniz efendim." Muzaffer kapıyı çekerken ince bir gıcırtı duyuldu. "Çocuk, bir yerden zeytinyağı bulun da şu gıcırtıyı kesin." "Emredersiniz efendim." Kapı kapanırken masanın köşesindeki gazeteyi aldı. Ne zamandır gazete görmüyorlardı. Tamam, düşmanın psikolojik harbine karşı orduyu korumak gerek ama ordunun da sağdan soldan haberi olmalı değil mi? Tasviri Efkar gazetesi en üstteydi. Sandalyeye oturdu, ayaklarını kaldırıp pencerenin pervazına koydu. Ön sayfanın ortasında çerçeveye alınmış fotoğraflı haber dikkat çekiyordu. Ortada bir oval içine alınmış beyaz bulutlar arasında birbirine ateş açan iki tayyarı tasvir edilmiş. Onun altında küçük bir fotoğrafta makineli tüfek, mermi kutusu. Bu fotoğrafın yanında bir hilal, içinde asker giysili bir pilotun vesikalık resmi. Onun solunda dikdörtgen bir fotoğraf. Hastane karyolasına kolu askıya alınmış, pijamalar içinde aynı genç adam. Onun sağındaki vazota bir demet kasım patı. Bu o pilot olmalı. Kilisteyken gazetede okuduğum haberdeki pilot. İçini bir sevinç kapladı. Demek ölmemiş, yaşıyor. Soluna döndü, masadaki sigara tabakasına uzanmaya çalıştı, olmadı. Kalkmaya üşendi. Ağzımın içi de zehir gibi oldu. Neyse, kahveyle içeriz dedi. Fotoğrafların altında iri harflerle İstanbul semalarında mücadele başlığı atılmıştı. Vah çocuk dedi, sen semaları müdafaa ederken onlar kim bilir ne yapıyordu. İçimdeki bir ses şu mütarekede kötü işler olduğunu söyleyip duruyor. İnşallah öyle değildir. Biz bu çocuklara doğru dürüst tayyareler veremez miydik? Devleti aliyenin ve de hükümeti seniyenin tayyareye ayıracak parası mı yoktu? Tayyareler olsaydı ve doğru dürüst keşifler yapılsaydı yine kayıplar verirdik. Ama hiç olmazsa biraz tedbirli olurduk da ordularımızı bu kadar kolay eritmezdik. Bari şu sancı bir iki gün rahat bıraksa diye söylenerek kalktı. Derin bir soluk aldı. Hava da çok nemli. Balkan dağlarının serin havası olsaydı. Bir Rumeli türküsüyle uzaktan bir piyano sesi belleğiyle yüreği arasına gidip gelmeye başladı. Çok gerildik çok. Biraz rahatlamalı. Hele şu işler bir yoluna girerse. Kapı açıldı. Muzaffer elinde küçük bir tepsiyle girdi. Kumandan mor renkli fincandan bir yudum içti. Çok taze değil ama idare eder diye mırıldandı. Masadan tabakayı aldı. Tabaka boştu. Çocuk, sigara var mı? Muzaffer ön cebinden bir tek sigara çıkarıp uzattı. Sigarayı yakarken ihtiyatlı çocuk vesselam diye düşündü. Dumanı pencereden dışarı üflerken arkasını dönmeden sordu. Çocuk, sen bizim Mehmet Fethi'yi duydun mu hiç, pilot olanı? Duyduydum Paşa Hazretleri. Pekala, daha evvelini bilir misin? Bilmem Paşa Hazretleri. Bizim Mehmet Fethi daha 28'indeydi. Çakçı mülazimi evvelidi. Hamidiye kuru vazöründe çalıştı. Gemilerde sıkıldığından mı? Hayır. İçinde kabarıp duran merakından. Gemiden ayrılıp silah fabrikasına geçti. Bir adamın içinde makine merakı varsa aklı hep çetrefilli işlerde olur. Bizim Mehmet Fethi'yi de şu gazetedeki işkodralı Fazıl gibi İngiltere'ye Bristol'deki pilot kursuna yolladılar. Kapı yine gıcırtıyla açıldı. Elinde telgraf ve şifre dosyasıyla Sedat Bey içeri girdi. Paşanın arkası dönüktü, onu görmedi. Sedat Bey elini kaldırıp Muzaffer'e tamam ses etme der gibi bir işaret yaptı. Bak Muzaffer, bu bizim Mehmet Fethi Balkan Harbi'nde küçük tayyaresiyle harp keşfini yapan ilk pilot oldu. Yanında rasıt olarak kim vardı dersin? Muzaffer tam yanıtlayacaktı ki Sedat Bey ona baktı, işaret parmağını kendi göğsüne iki kez vurdu. Muzaffer anlayamadı, kumandan kendi sorusunu yine kendi yanıtladı. Yanında duruyor değil mi Sedat kardeşim? Muzaffer şaşırdı. İçinden sanki arkasında gözü var. Demek ki Sedat Bey tayyaredeymiş. Ne şaşılası rastlantı oluyor hayatta dedi. Kumandan öyküsünü sürdürdü. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'dan Kahire'ye uçmaya girişti. Şam'dan geçip Kudüs'e gidiyordu. Teberiye Gölü üstündeyken tayyaresi bozuldu, suya düştüler. Sedat, Mehmet Fethi ile birlikte uçan çocuğun adı neydi? Mülazime evvel Sadık. Kumandan bir süre sustu. Başını kaldırıp laciverde dönmeye başlayan gökyüzüne baktı. Kumandan ne zaman duygulansa başını göklere kaldırırdı. Sesi çatallanır gibi oldu. İşte orada düştüler. Onları Şam'da Selahaddin Eyyubi türbesinin olduğu yerdeki kabirlere gömdüler. Gittiysen görmüşsündür. Beyaz mezar taşlarında küçük kırmızı bir daire içinde ay yıldızları var. İşte böyle çocuk. Pervaza koyduğu fincanda kalan son yudumu da içti. Mehmet Fethi Hamidiye gemisinin makinelerini işletmekle başlayıp yolculuğu Cehennem Vadisi'nde bitirdi dedi. Bir an durdu. Bakalım biz nerede bitireceğiz demeyi düşündü ama caydı. Muzaffer ağzını açıp bir şey söyleyecekken Sedat Bey koluna dokunarak onu bir kez daha durdurdu. Kumandan hüzünlendiğinde en iyisi sessizce beklemektir. İki gün ve iki gece süren araba yolculuğundan sonra ikindi vakti gelmişlerdi. Bir harp biter de insan sevinmez mi? Sevinememişlerdi. Anlaşma yürürlükte diyenler anlaşma şartlarını bir türlü bildirmiyorlar. Hele İstanbul'dan gelen şu telgraf. Mütarekeneme şartları bildirilene kadar gönderilecek İtilaf Devletleri delegelerinin hüsnü kabul ile karşılanmaları. Ne demek oluyordu? Peşinen İngiliz delegelerinin geleceğini söylemek. Bir ateşkes yapılıyorsa İngiliz delegesi ordu bölgesine neden gelsin? Neden iki tarafın temsilcileri belirli bir yerde görüşmesinler? Oysa Adana'ya Yıldırım grubu kumandanlığını almaya gelirken ne kadar da umutluydular. Artık hükümetle doğrudan yazışabilecekler, resmen rapor gönderebilecekler ve görüşlerini bildirebileceklerdi. Bu keyif dün akşam gelen o telgrafla kaçıvermişti işte. Sedat Bey kim bilir hangi kötü duruma göre kaç türlü hesap yapıp durmuştur diye düşündü. Sınıf arkadaşının solgun yüzüne baktı. Biraz dinlenseydiniz yorgun olduğunuzu sanmam ama hastalık der gibi oldu. Caddeden ayak sesleri duyulunca kumandan pencereden eğilip aşağı baktı. Otomobilin sürücüsü kaputu açmış su bidonundan radyatöre su doldurmaya çalışıyordu. Kaput yerinden kurtulup kafasına doğru düşmesin diye tutarken sular dışarı akınca sövüp sayıyordu. Kumandan geri döndü masanın köşesindeki kalpağını başına geçirdi. Haydi çocuk Cevat'a da sesten gidiyoruz. Sedat Bey Ali Fuat Paşa'yı arayalım hiç olmazsa bugün makine başında görüşelim. İskenderun'da ne gibi bir kuvvetimiz var iyice tespit edelim. Merdiven başına vardığında durdu geriye döndü. Bu arada aman ihmal etmeyelim Almanlar gittiğine göre demir yolu işletmesini devralacak zabitleri seçelim işe başlasınlar. Sedat Bey bu kadar demir yolcuyu nerede bulacağız diye soracakken kumandanı onu anlamış gibi endişeye mahal yok bizim menzil müfettişliklerindeki gençler bu işi becerir diyerek merdivenden seri adımlarla inmeye başladı. Caddeye indiğinde kollarını açıp gerindi. Karşıdaki kırmızı kiremitli evlerden birinin üstünden bir leyleğin havalandığını gördü. Çok geç kalmışsın Hacı Baba, yaz biteli çok oldu diye söylendi. Otomobiller loş caddelerden ve sokaklardan sessizliği dağıtarak ilerledi. Muallim mektebine yaklaşırlarken kumandan, şu mektebin kapısında dur dedi. Cevat Abbas böyle durumlara alışıktı. Kumandan yola çıkarken programın tümünü değil, ana hatlarını emreder fakat gidilecek yolu da kendisi seçer. Ona Paşa Hazretleri bu yoldan gidilmez gibi uyarıda bulunmak olmaz. Asıl yoldan sapılıyorsa kesinlikle bir ara programı vardır. Kumandan muallim mektebinin demir kapısını itip bahçeye girdi. Küçük havuzun yanından geçti, dalları kırılmış ağaca yaklaştı. Ağacın gövdesine çakılmış levhaya baktı. Bir gün önce buradan geçerken de dikkatini çekmişti bu levha. Usta bir hattat elinden çıktığı belli yazıyı okumaya başladı. Oğlum Abdülbari, elimde tuttuğun canavar dişine benzer şu parça, üç masumun şehadetine sebep oldu. Hayatın boyunca intikam almayı unutma. Ağaç gövdesinin arka yanında bir levha daha vardı. Ayak sesleri duyunca dönüp baktı. Muallim mektebinin gece bekçisi az ileride ellerini bir asker gibi iki yanına yapıştırmış, dikkatle bakıyordu. Ona gülümseyerek rahat dedi. Nasılsın bakalım, keyfin ne alemde? Hamdolsun Paşa Hazretleri. Kısa boylu yaşlı adam esas duruşunu bozmadı. Kumandan ona yaklaştı, elini omzuna koyarak rahat deyince ancak o zaman esas duruşunu bozdu. Nedir bu levha? İngiliz tayyaresinin işiydi. Yaşlı adamın heyecandan sesi titriyordu. Onu rahatlatmak için kolundan tutup ağaca doğru yönlendirdi. Ne işiymiş o? Adamcağız yutkundu, sesini düzeltti. Başını yerden ayırmadan anlatmaya başladı. Adana'mız Paşa Hazretleri sefalet içindeydi. Göçenler, kaçanlar, açlık, İngiliz tayyareleri de eksik olmuyordu. Ne zaman tepemize dikilecekleri belli değildi. Hiç acımaları da yok idi. Bombalarını sallayıp gidiyorlardı. Birden sustu, başını yana çevirdi. Sesi iyice kırılmıştı. O gün de gelip attılar. İşte şuraya, ağacın hemen yanına. Talebelerden bazıları içeri kaçamayınca bu ağacın altına sinmişler idi. Sesi iyice sönmüş, zor duyuluyordu. İki masum yavru ve resim muallimi İbrahim Efendi rahmete kavuştu. Talebelerden biri bombanın şiddetine işte bu ağacın gövdesine yapışıp kaldıydı. Bombanın demirleri hem ağaca hem de yavrucaklara saplanmıştı. Eliyle bahçe duvarının dibini gösterdi. Şuracığa, duvarın dibine sinmiş ahaliden biri yanındaki küçük çocuğuyla yardıma koştuydu. Masumlardan birinin gövdesine saplanmış demiri çıkarmış idi. Zavallı adam elinde kanlı demir şaşkınlık içinde 5-6 yaşındaki çocuğuna habire işte orada yazılan sözleri söyleyip duruyor, bir yandan da ağlıyordu. Muallimlerden biri adamcağızın o sözlerini levhaya yazdırdıydı. Ayrıyeten arkadaki levhayı da yazdırdılar. Kumandan onun acısını azaltmak için eliyle omzuna birkaç kez yavaşça vurduktan sonra ağacın öte yanına geçti. Levhayı okumaya başladı. Ey Türk oğlu, şu ağacın sayi matem darında açılan vahşi çukura kalp gözüyle bak. Düşmanın savurduğu ateş ve bomba yağmuru altında mekteplerinden koşarak bu ağacın yeşil kollar arasına atılan yetimcikler ve muallimleri burada yaralandılar. Şehit oldular. Unutma, öcünü al. 15 Temmuz 1333 Cemal. İçi sızladı. Savaş alanlarında binlercesi düşer yere de kumandanlar iç acılarını dışa vurmaz. Ama nedendir bilinmez. Onlara en çok dokunan bir tek çocuğun ölümüdür. O bir tek çocuk için yüzlerce can verilir. Yanında iki büklüm duran yaşlının omzuna koyduğu eliyle hafifçe dokunarak "Unutmayız, onları medeniyet dedikleri işte bu" dedikten sonra hızla döndü, sert adımlarla arabaya yürüdü. İki otomobilin motor sesi kerpiç evlerin arasında uzanan sokaklarda gecenin son sessizliğini de bozarken minarelerden yayılan ezan sesleri birbirine karışıyor, gecenin nemli sıcağından yorgun düşmüşleri pamuk darlarına çağırıyordu. Uzak yörelerden gelmiş amele kadınlar sırtlarında bebeleri, bir ellerinde çocuklarının elleri ellerinde, başları önde, pamuk ditmek için yumuşak adımlarla yollara dökülüyorlar. Kumandan pamuk erkencilik ister dedi. Yıllar önceki Fransa yolculuğunda Türkiye pamuğu çok iyidir. Bir fabrika için altın gibidir dendiğini anımsadı. O altını elimizden almak için az mı uğraşıyorlar? Zavallı köylüler yetiştiriyor, İngiliz ve Fransız kumpanyaları toplayıp fabrikalara satıyor. Neyse, bunları düşünmenin sırası değil. Evvela şu istilanın önünü almalı. Seyhan'da tomruk taşıyan salcılar çoktan işbaşı yapmışlardı. Irmağın bulanık sularında yalpalayan sallarını tüm güçleriyle doğrultmaya çalışırken bazıları türkü söylüyor. Gün bir anda insan sesiyle uyanır, sessizlik kısa sürede uğultuya döner. Salında ayağa kalkmış el sallayan delikanlıyı selamlayan kumandan bir kez daha "Evvela istilanın önünü almalı" dedi ve önde oturan Cevat Abbas'a seslendi. "Biraz acele edelim, dağlar bizi bekliyor." 48. gün, Çanakkale. Boğazın havası sonbaharda biraz sert olur ama ciğerlere de iyi gelir. Miralay Selahattin Adil Bey pencerenin kanadını iyice yana itti. Hava açık ve pırıl pırıl, karşıda mahzun bir kalp biçiminde yapılmış, Kilitbahir Kalesi'nin taşları bile neredeyse tek tek sayılacak. Deniz kıpırtısız maviden yeşile dönüyor. Fırtınasız bir akşama işaret bu. Saat 3'e geliyor, neredeyse görünürler diye söylenerek bir gün önce gelen iki emri eline aldı. Hata yapmaya gelmez, mütarekeyi de bir göndermediler. Neyse ki emri yazılı vermeye akıl ettiler. Emri mırıldanarak bir kez daha okumaya başladı. İngilizler Boğaz'ın işgal planını yapabilmek için Seddülbahir'e çıkacaklar. Yardımcı olmak üzere İngiliz heyetinin yanına tahkimatlarımızı bilen birkaç zabit verilmesi. Ne kadar da telaştı bu erkan-ı harbiye. Yetmemiş gibi arkasından 5. ordu vasıtasıyla bir emir daha yolladılar. İngilizler 1 Teşri Nisani 1334 tarihinde Boğaz ağzındaki mayınları toplamaya başlayacaklar. 2. 3. günlerde de Çanakkale girişindekileri toplayacaklar. Kendilerine azami yardımın gösterilmesi. İskele'den Çanakkale Müstahkem Kumandanlığı'na kadar aralıklarla dizilmiş, tüfekleri süngülü askerlere baktı. İyi ki İngilizleri emniyete almayı düşündük. Belli mi olur sinirlerine hakim olamayan biri çıkar da devletin başını derde sokuverir. Neden gecikti bunlar diyordu ki turkuvaz sularda beyaz köpükler bırakarak gelen motor botu gördü. Nihayet geliyorlar. Ne zor bir vaziyet. Yıllarca Çanakkale'yi muhafaza et. Şimdi kalk teslim etmek için İngilizlerle kahve iç diyerek içinden bir of çekti. Devleti aliyenin selameti için katlanılacak. İskelede emir almışlar gibi yan yana durdular. Aynı anda kasketlerini düzelterek sıralarını bozmadan Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanlığı'na yürüdüler. Önlerinde yürüyen albay kısa boylu, öteki subaylar oldukça uzun boyluydular. Birinci şube müdürü Yüzbaşı Şakir onları kapıda karşıladı. Soğuk bir selamlaşmadan sonra merdivenlerden yukarı çıktılar. Selahattin Adil Bey konuklara çay ikram etti. İngilizlerin mayın atlarıyla ilgili sorularını ve boğazın iki yakasını koruyan 5. Ordu fırkalarının bulunduğu bölgeleri duvardaki haritadan göstererek anlattı. Anlatılanları dinlerken arada bir "Yes, yes kolonel" diyerek duvardaki Çanakkale Gelibolu haritasına bakan İngiliz albay önündeki ince belli bardakta kalan son yudumu içti. "Very good tea" dedi. Hafifçe öksürerek konuya girdi. Genç zabitlerden bir tıbbiyeli söylenenleri Türkçe'ye çeviriyordu. "Efendim, bu vaziyette 5. ordunuz bize bir işgal planı vermeli" diyorlar ve sonra İngiliz albay ikinci isteğini söyledi. "Sonra da 5. ordu kuvvetlerinin dağılımını gösterir bir rapor istiyorlar." Albay yutkundu. Gözüne bir şey kaçmış gibi seyrek kirpiklerini kırpıştırarak konuşuyordu. Söyledikleri çevrildi. "Çanakkale yakınındaki mayınların toplanabilmesi için gemilerimiz boğaza girecek. Bu durumda boğaza çekmiş olduğunuz çelik ağ hemen kaldırılmalıdır."